Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16.1399 Hicri Kameri, 21 Cemadül Evvel 1442 ve miladi takvimle 5 Ocak 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla CHP'li Sayın Ali Özgündüz ile Türkiye'de üniversitelere atanan yeni rektörlerin protest edilmesi etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Bolivya seçimleri ve Amerika'nın Latin Amerika'daki büyük yenilgisi ve sağlık bülteni isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hiçbir yatırımcı güvensizlik hissetmemesi gerektiğini belirtti. İran'da COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 100'ün altına düştü. Hükümet sözcüsü Ali Rebi'yi uranyum zenginleştirme faaliyetinin nükleer anlaşmaya uygun olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu İran'ın %20 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetinden derin endişe duyuyor. Ve tüm General Bakri silahlı kuvvetlerin düşmanın en ufak hatasına karşılık vereceğini belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yasal olarak faaliyet yürüten hiçbir yatırımcının ekonomik, toplumsal ve siyasi olarak güvensizlik hissetmemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Hükümet Ekonomik Koordinasyon Komitesi'nin 194. oturumunda yaptığı konuşmada her ülkede yatırımda büyümenin o ülkenin en önemli kalkınma ve gelişme bileşenlerinden olduğuna işaretti. Ülkeden sermayenin çıkmasına yol açan sebepleri yok etme ve dışarıdan sermaye cezbetmenin ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için iki önemli adım olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sözlerinin devamında yaptırımlara işaretle düşmanın yaptırımlardan amacının ülkenin ilerlemesi ve altyapısının gelişmesi için yatırımı önlemek olduğunu belirterek hükümetin bazı yasalar ve bürokrasi düzeltmek ve yaptırımları etkisizleştirme yolu ile direniş ekonomisi endekslerinin yükselmesini sağlayabildiğini kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve ölüm sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte koronadan 98 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sima Sadat Lahri bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgında son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6113 yeni vakanın tespit edildiğini belirtti. Lahri böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55.748'e, vaka sayısının da 1.255.620'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.829'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lahri, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.029.028'e ulaştığı bilgisini verdi.
Hükümet sözcüsü Ali Rebe'yi İran İslam Cumhuriyeti'nin %20 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetinin meclisin kararı uyarınca gerçekleştiğini ve İran'ın diğer tarafların kendi yükümlülüklerine dönene kadar gereken girişimlerde bulunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü Ali Rebe'yi bugün düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin İran'da %20 oranında zenginleştirme faaliyetiyle ilgili iddiasına gösterdiği tepkide, uranyum zenginleştirme faaliyetinin nükleer anlaşma dışında olmadığını ve anlaşmaya uygun olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği'nin açıklama yapan ve bildiri yayınlama yerine kendi yükümlülüklerine yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Rebi, diğer taraflar kendi yükümlülüklerine döner dönmez İran'ın da bu kararından vazgeçeceğini söyledi. Rebi artık yaptırım ve şantaj döneminin sona erdiğini işaretle İran'ın düşmanın psikolojik savaşı ile uğraşmak yerine büyüme ve gelişme peşinde olduğunu vurguladı. Amerikan yönetiminin İran'a karşı hasmane girişimlerine ve baskısı hakkında ise Rebi azami baskı politikasının yenilgiye uğradığını söyledi.
İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların iptaline ilişkin stratejik eylem kararı uyarınca İran dün Tahran'ın güneyinde yer alan Fordo tesisinde %20 oranında zenginleştirme faaliyetine başladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İslami Şura Meclisi'nin yaptırımların iptaline ilişkin stratejik eylem kararı uyarınca dün Tahran'ın güneyinde yer alan Fordo tesisinde %20 oranında zenginleştirme faaliyeti başladı ve %20 oranında zenginleştirilmiş ilk ürün elde edildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise İran'ın %20 oranında zenginleştirmeye başladığını doğruladı. Bu alanda İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İrib TV 1. kanala verdiği mülakatta, Fordo tesislerinde %20 zenginleştirme çalışmalarının başladığını ve stabil duruma geldiğini duyurdu. Kemalvendi bu girişimin yaptırımların kaldırılması için stratejik eylem yasası çerçevesinde olduğuna değinerek, bu hareketin İran halkının haklarının korunması doğrultusunda yapıldığını ve 12 saat içinde sonuca ulaştığını belirtti. Kemalvendi bundan 10 yıl önce de %20 yakıt ürettiklerini ve bu kapasitenin yeni bir şey olmadığını da sözlerine ekleyerek kolaylıkla %20'den fazla zenginleştirme kapasitemiz de var ve onu da incelemekteyiz dedi. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ta uranyumu %20 zenginleştirme çalışmasının başlamasının sözünü tutmayanlara karşı ülkenin iktidarını ihya edeceğini ve yasaları çiğneyenlere, karşı gelenlere bedel ödeteceğini vurguladı. Bugün Twitter hesabında bu açıklamayı yapan İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf artık sözünü tutmama ve zamanı boşa harcama girişimlerinin süresinin sona erdiğini, buna göre zalimane yaptırımlara karşı güç üretmeyi ve yaptırımları etkisiz hale getirmeyi gündemlerini aldıklarını belirtti. Hatırlanacağı üzere İslami Şura Meclisi İran'da Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Avrupa ülkelerine yazdığı mektup çerçevesinde nükleer yükümlülüklerini adım adım askıya alma ve Amerika terör devletinin İran karşıtı hasmane uygulamaları ve Avrupalı tarafların da Washington'a eşlik etmelerine cevaben yaptırımları kaldırma stratejik eylem planını onayladı. Planın birinci maddesine göre İran Atom Enerjisi Kurumu barışçıl amaçlar uğruna kullanmak üzere uranyumu %20 zenginleştirmek ve en az 120 kilogram ağırlığında stok etmekle yükümlü hale geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ayrıca yine barışçıl amaçlar uğruna ülkenin ihtiyacı olan uranyumu %20 seviyesinin üzerinde zenginleştirme çalışmasına da tam olarak ve gecikmeksizin başlaması gerekiyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Avrupa Komisyonu İran'ın %20 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetinden derin endişe duyduğunu açıklarken Rusya, zenginleştirilmenin abartılması için bir sebebin olmadığını belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü yaptığı açıklamada İran'a %20 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetine başlamasından derinden endişe duyduğunu belirterek, bu girişim İran'a nükleer yükümlülük denen ihlalidir ve ciddi sonuçları olacak iddiasında bulundu. Sözcü Avrupa Komisyonu'nun İran'a girişimlerinin üzüntü verici olduğunu inandığını, buna rağmen Avrupa'nın nükleer anlaşmanın hala korunmaya değer olduğunu düşündüğünü belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Sözcüsü ayrıca komisyonun nükleer anlaşmanın tüm taraflarının kendi görev ve yükümlülüklerine bağlı kalması gerektiğine vurgu yaptığını kaydetti. Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chongqing de tüm taraflara sükunet ve itidale çağırırken herkesin gerilim doğuracak adımlar atmaktan kaçırması gerektiğini belirtti. Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı daimi temsilcisi İran'ın nükleer programının tamamen şeffaf olduğunu belirtti. Mihail Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmasından sevinç duymuyoruz. Ancak İran'ın %20 oranında uranyum zenginleştirmesinin abartılması için bir sebep yok ifadesini kullandı. Ulyanov, İran'ın nükleer programı hala şeffaf ve doğrulanabilir diye kaydetti. Nükleer anlaşmanın tam ve kapsamlı uygulamasını yeniden canlandırmaya odaklanmaları gerektiğini dile getiren Ulyanov, İran'ın %20'ye varan uranyum zenginleştirmesine yeniden başladığını açıklaması yeni bir gelişme değil. Nükleer anlaşma koşullarının olası normalleşmesiyle bu eylem tersine çevrilebilir diye ekledi.
Bugün sabah başlayan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu İHA'lı tatbikatı devam ediyor. Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı bu kuvvetlerin İHA alanındaki kazanımlarını eşsiz olarak niteledi. Simnan vilayetinde bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan İran ordusunun İHA'lı tatbikatı devam ediyor. Bu tatbikatta kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce silahsız, silahlı insansız hava araçları görev yapıyor. İki günlük tatbikatta İran ordusuna ait bir dizi yerli İHA, kısa menzilden uzun menzile kadar çeşitli intihar, gözetleme ve keşif İHA'ları görev yapıyor. Bunun yanı sıra ordu ve savunma sanayi uzmanlarının ürettiği bazı İHA ekipmanları ve alt sistemleri, silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarının katılımıyla ilk kez bir sergi şeklinde tanıtılacak. İran ordusu operasyon sorumlusu General Seyyid Mahmud Musevi basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'ın İHA üretimi konusunda en güçlü ülkelerden biri olduğunu belirterek dev tatbikatta ordunun kara, hava, deniz kuvvetlerinin farklı tipteki insansız hava araçları gerçek muharebe koşullarında daha önceden belirlenen görevlerini yerine getirecek dedi. Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomar Heyderi de yaptığı açıklamada savaşta belirleyici ve etkin bir silah sayılan İHA alanında İran ordusunun benzersiz kazanımlarına imza attığını belirtti. Komutan Heyderi'nin sözlerine göre İran ordusu, kara kuvvetleri, dikey inişli kalkışlı İHA'lar, bantla ihtiyaç duyan İHA'lar ve araç üzerinden uçurulan İHA'lar alanında iyi kabiliyetlere ulaştığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı düşmanların en ufak bir hata yapmaları halinde silahlı kuvvetlerinin mutlaka hak ettiği yanıtı vereceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun büyük İHA'lı tatbikatını yerinde denetlerken gazetecilere konuşan Tümgeneral Bakır'ı ordu ve silahlı kuvvetlerin İHA ve savunma alanlarındaki caydırıcılığı ve ilerlemesine işaretli. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ordusunun oldukça değerli ve yeni kazanımlara imza attığını duyurdu. Ordu İHA'lı tatbikatı ve son günlerde Fars Körfezi'nde düzenlenen çeşitli tatbikatların silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliği ve savunmasına karşı her türlü tehdide karşı koymak için oldukça hazırlıklı olduğunu yansıttığını söyledi. Amerika'nın son günlerde bölgedeki askeri hareketliliğine dikkat çeken Komutan Bakır'ı, Amerika'nın uzun menzilli uçaklar uçurtması ve diğer hususların güç gösterisi ve korku oluşturmak için olduğunu belirtti. Komutan Bakır'ı İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir komşusuna saldırmak niyetinde olmadığını ancak herhangi bir tehdide karşı tam hazırlıklı olduğunu ve kahraman silahlı kuvvetlerinin elinin tetikte olduğunu, düşmanların en ufak bir hatasına mutlaka güçlü biçimde yanıt vereceğini kaydetti.
Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutan Vekili General Muhammed Hicazi, Amerikalıların Irak'taki son girişimlerini provokatif niteleyerek Amerika'nın bölge güvenliğine zarar vermesi halinde mutlaka pişman olacağını söyledi. Komutan Hicazi, Amerika'nın bölgede son sıralardaki hareketliliğine işaretle bu eylemler ve girişimlerin bölgeyi ateşe sürükleyebileceğini vurguladı. General Hicazi, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın direniş cephesiyle ilgili son sözleri hakkında ise Kudüs gücünün tutumunun Seyyid Hasan Nasrullah'ın tutumunun ta kendisi olduğunu belirtti. Nasrullah, pazar günü direniş komutanlarının şehadetini yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Amerikalılar ve İsraillilere seslenerek direniş komutanlarına suikast yaparken milletler daha fazla uyanıyor ve hakka bağlılıklar artıyor ifadesini kullandı.
İran Yargı Erke Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmail'i Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Süleymaniye suikastla ilgili yürütülen hukuki süreç hakkında açıklamada bulunarak bu cinayetin azmettiricileri ve sorumlularının takibi ve cezalandırmasının ciddiyetle takip edildiğini belirtti. Irak başta olmak üzere bölgedeki 6 ülke ile suikastın soruşturulmasında işbirliği yaptıklarını da belirten İsmail'i, Amerikan Başkanı baş suçlu olmak üzere Pentagon'daki komutanlar ve yetkililerle bölgedeki Amerikan askerlerinin de aralarında olduğu 48 kişinin suikasttaki rolü tespit edildi, dedi. İsmail'i söz konusu Amerikalı yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduklarını söyledi. Son günlerde İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullayan yaptığı açıklamada General Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olanların tespit edildiğini ve cinayet faillerinin de 48 kişi olduğunu duyurmuştu.
İran Polis Teşkilatı Narkotik Şube Başkanı General Mecid Kerimi, İran'ın komşu ülke Pakistan ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. İran Polis Teşkilatı Narkotik Şube Başkanı General Mecid Kerimi, İslamabad'daki görüşmelerinin devamında bugün Pakistan Narkotik Kontrol Bakanı İcaz Ahmet Şah ile bir araya geldi. Görüşmede General Kerimi, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele önündeki esas meselenin terörle mücadele için bölgeye gelen batılı güçlerin varlığı olduğunu kaydetti. İranlı yetkili, İran ve Pakistan'ın ileri, hatta uyuşturucu ile mücadele eden iki ülke olduğunu belirtti ve Pakistan güçlerinden ortak sınırlarda İran sınır muhafızları kaçakçılarını takip ederken veya herhangi bir çatışma yaşanırken derhal harekete geçmesini isteyerek bu bağlamda iki ülke tarafından acil bilgi paylaşım merkezinin kurulmasını önerdi. Pakistan Narkotik Kontrol Bakanı'nda İranlı heyetlerin iki ülkenin sınır güvenliği için işbirliğini geliştirmek amacıyla İslamabad'a gelmesini memnuniyetle karşılayarak İran'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin mücadele için sunduğu önerileri destekledi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile istikşafi, güven artırıcı önlemler ve ayrıştırma kapsamındaki görüşmelerin başlamasından yana olduklarını söyledi. Bakan Akar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Akar, Anadolu Ajansı muhabirinin görüşme öncesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Türkiye'nin başından beri Doğu Akdeniz'deki politikasının açık ve net olduğunu vurguladı. Yunanistan'ı görüşmeye çağıran Akar, görüşmeler çerçevesinde sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, dedi. Bu arada İşgalcimi İsrail Savaş Bakanlığı Yunanistan'ın İsrail'le yapacağı 1.68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasını onayladığını açıkladı. Anlaşma iki taraf arasında bugüne dek yapılmış en büyük askeri tedarik anlaşması olduğu ifade edildi.
Iraklı kaynaklar bu ülkenin kuzeyinde Amerikanlı askeri lojistik destek konvoyuna yönelik bombalı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Saberi News sitesinde yer alan habere göre Amerikan koalisyonuna ait askeri konvoy Selahaddin vilayetinde bir caddeden bombalı saldırıya uğradı. Bu saldırının olası kayıp ve hasarı hakkında detaylı bilgi şu ana kadar verilmiş değil ve herhangi bir grup da bu saldırıyı üstlenmedi. Pazar günü de Bağdat'ın 60 kilometre uzaklığında Necil kentinde Amerikan askeri konvoyunun geçişi sırasında bir patlama meydana gelmiş. Kasım el-Cebbarin isimli grup söz konusu saldırıyı üstlenmişti. Bu arada Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bugün yaptığı konuşmada Irak'ın komşularına yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. Irak'ta muhtelif halk kesimleri ve gruplar Amerikan terörist güçlerinin bu ülkeden çekilmesini istiyorlar.
Sünni seçim askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli gence ateş ederek onu şehit ettiler. Sünni seçim askerleri bugün de Batı Şeria'ya bağlı Beytlahim'in güneyinde bir Sünni yerleşkesi yakınlarında bıçaklı operasyonda bulunmak istediği iddiası ile Filistinli genci şehit ettiler. Öte yandan insanlık suçu işlemeyi de hız kesmeden devam eden İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yab'ed beldesinde 3 Filistinli sivili gerçek kurşunlarla vurarak yaraladı. Filistin'e yerel kaynaklar Yabed ve Sanur beldelere sakini 3 sivilin Ayrım Utanç duvarı yakınlarından geçtikleri sırada işgal güçleri tarafından haksız yere vurulduğunu ve tedavi edilmek üzere Cenin'deki bir hastaneye nakledildiklerini bildirdi. Diğer yandan Beit Emir bölgesindeki basın aktivistlerinden Muhammed İved yaptığı bir açıklamada Filistinli gençlerle işgal rejimi arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, çıkan çatışmalarda gaz bombasının isabet ettiği bir gencin ellerinde yanıkların da oluşturduğu çok sayıda protestocunun atılan gaz bombalarından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini ifade etti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun yol açtığı kriz sonlandıracak Suudi Arabistan'ın El Ula kentindeki 41. Fars Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde liderler sonuç bildirgesini imzaladı. Bu yıl Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında yer alan tarihi El Ula kentinde bir vadide inşa edilen dışı aynalarla kaplı Maraya Salonu'nda gerçekleştirilen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesi için liderler yerlerini aldı. Zirvede Katar krizinin son bulması için en fazla çaba gösteren ülke olarak bilinen Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Ahmed Sabah bu anlaşmayı imzalayan tüm ülkelere teşekkür etti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Seyit Hasan Nasrullah'ın Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetiye durumundaki konuşması başlığını taşıyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri önceki gece Şehit Kasım Süleymani'nin şehadetliği durumu bağlamında yaptığı konuşmada birkaç önemli eksen konuya değindi. Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşmasında göze çarpan eksen hususlardan biri İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ortaklarını desteklemesine vurgusuydu. Esasında büyük güçlerin belli başlı özelliklerinden biri de bölgesel ortaklara sahip olmalarıdır. Bu ortaklar ise destek aldığı ülkelerin çıkarlarını ve güvenliğini savunabilirler. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti bazı Asya bölgesinde, Batı Asya bölgesinde büyük bir güçtür. Bu etkin güç ortaklarının çıkarlarını ve güvenliğini her halükarda göz önünde bulundurmaktadır. Başka bir ifadeyle İran İslam Cumhuriyeti ve bölgesel ortakları karşılıklı ilişkileri güçlü bir şekilde sürmektedir. Bu durotuda Seyyid Hasan Nasrullah geçen akşam konuşmasında şöyle bir açıklamada bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Siyonist rejimi İsrail'in Lübnan'a karşı savaşı sırasında Saddam'ın İran'a dayattığı savaşa rağmen direnişi ve Lübnan'ı da unutmadı ve Suriye Savaşı'nda ise bu ülke halkı ve devletini destekledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreterinin konuşmalarından bir başka önemli ekseni, direniş ekseninin komutanlarının şehit düşmesi ve suikasta uğraması ile hareketine devam edeceğine yaptığı vurgu idi. Gerçekte şehadet ve şehit düşmek zaten direniş ekseninin önemli değerlerden biridir. Direniş komutanları ölümden korkmuyorlar. Tam tersi, tam istek ile Allah yolunda ve İslam yolunda şehadete kucaklarını açarlar. Şehadetin önemli işleyişi de direniş ekserini güçlendirmeyi yöneltmesidir. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Seyyid Hasan Nasrullah da bu hususta direniş ekserinin direniş komutanlarından şehadeti olaylarını geride bıraktığını belirterek şöyle bir vurguda bulundu. Direniş ekserinin bu komutanı kaybetmiş, daha güçlü, daha ciddi, daha akıllı olmasına yol açtı. Seyyid Hasan Nasrullah'ın da açıklamaları Şeyh Süleymani'nin hayatta olan General Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu da göstermektedir. Ancak Amerika, Siyonist rejim İsrail ve kimi Arap rejimlerinin anlayamadığı görülüyor. Onlar da direniş ekseni komutanlarını şehit düşürme yönünde de stratejik hatalar yaparak bunu gösterdiler. Seyyid Hasan Nasrullah'ın da tabiriyle Amerikalılar General Kasım Süleymani'nin şehadetiyle direniş ekseni kolları arasındaki bağları da keseceğini düşünüyorlardı. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Şeyh Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in önemli sonuçlarından biri de Amerikan güçlerinin bölgeden atılmasıydı. Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in suikastle şehit düşürmelerinin ardından Amerikalıların bölgeden atılması, son dönemde direniş ekseni ve bölge milletlerinin eksen talepleri arasına yerleştirildi. Bu yüzden Seyyid Hasan Nasrullah da geçen akşam konuşmalarında şöyle bir açıklamada bulundu. Direniş ekseni komutanlarından şehadeti olmasaydı Amerikan güçlerinin bölgeden atılması bölge milletlerinin şiarına dönüşmezdi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreterinin dün akşam yaptığı konuşmasındaki dördüncü önemli nokta Amerika'nın direniş karşısında aşağılanmasına bir tür atıftı. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri direniş ekseniyle doğrudan çatışmaya yol açmayan, vekalet savaşları hedeflerine ulaşmayan, suikast, yaptırımlar ve kendileri için hazırladıkları terör listesine direniş ekseni gruplarına girerek tepki göstermeye çalıştı. Ancak son girişim çerçevesinde ise gerçekleştirilen suikast daha güçlü direnişe yol açtı. Çünkü direniş, şehadeti savunanların dini inançlarından kaynaklanırdı. Yaptırımlar ve terör listesine adım almalar da Amerika'yı da aşağıladı. Çünkü büyük güçler bile Amerika'nın yaptırım stratejisine uymadı ve yaptırımlar listesi yalnızca Amerika'nın baskısı altındaki birkaç küçük ülke ile uygulanmaya çalışıldı. Nasrullah Amerika Birleşik Devletleri artık nadiren isimlerini duyduğunuz ülkelere Hizbullah'ı terör listesine eklemeye çağırıyor dedi. Nihayet direnişen Amerikan emperyalizmi Arap ülkelere ve Siyonist rejim uluslaşmasına karşı gelmesine de General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in şehit olmasının ardından yeni bir aşamaya da ayak bastığı söylenebilir. Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşmasının özü de bu yöndeydi. Terör ve panik havası direnişi durduramayan, tam tersi azmini daha da güçlendirecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Suriye'nin kuzeyinde Türk askerlerine saldırı etrafında. Kimliği belirsiz kişiler Türkiye ordusuna ait araçları Suriye'de hedef aldılar. Söz konusu saldırı Suriye'nin İdlib eyaletindeki Keferya yerleşim alanı yakınında gerçekleşti. Havan topu ile yapıldığı bildirilen söz konusu saldırıda birkaç kişinin yaralanıp öldüğü hususunda bilgi verildi. Buna paralel olarak Türkiye destekli silahlı grupların topçu birliklerinin Rakka civarında Ayni İsa kampına ve Muallak köyüne saldırılar gerçekleştirdiği haberleri gelmektedir. Türkiye'nin Suriye topraklarına hem de yasal hükümet sayılan Beşar Esad hükümetinin izni olmadan saldırması ve bazı bölgeleri işgal etmesi kolay göz ardı edebilecek bir husus olmayıp bunun izahı da güçtür. Türkiye hükümeti ise tüm bu müdahaleci girişimlerine rağmen sonunda bölgeden çıkacağını belirtti. Bu koşullarda düşündürücü husus ise Türkiye'nin bu topraklardan çekilmek istediği ve pişmanlık duyduğu bir sırada Türkiye ordusu birliklerine yönelik saldırıların hangi noktaya işaret etmesidir. İlk baştan da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının ciddi tehlikelere yol açacağı aşikardı. Türkiye ordusu teröristler ile mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri işgal etti ve hala da bölgedeki askeri varlığını sürdürmektedir. Bu hususta İspanyalı uzman son bir yılda Türkiye'nin İdlib'deki faaliyetleri ve maceracılığı etrafında Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmanın Moskova, Şam ve ortaklar için bir başarı olduğunu belirtti. Batı Asya meseleleri uzmanı Jose Antonio Hoxha, Mir Haber Ajansı muhabirine verdiği röportajda İdlib ve Suriye meselesini farklı açıdan ele almak istediğini belirterek şöyle bir değerlendirmede bulundu. Silahlı çatışmalar aşamasına gelen bir ortamda İdlib eyaletindeki koşullar Türkiye ve Suriye'nin iki komşu olarak askeri çatışmaya girmesine yol açmıştır. Öyle ki iki ülke arasında tam bir savaş patlak verebilir. Aynı zamanda kuşkusuz Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı sırf Beşar Esad ve Suriye yasal hükümeti ve halkı tarafından protesto edilmemektedir. Suriye halkı bu çerçevede Türkiye'nin bu işgaline son vermek için ellerinden geldiğince çaba göstermektedir. Gerçekte Suriye halkı da Türkiye'nin onları mülteci durumuna düşürdüğünü imanı olarak göstermeye çalışıyor. Genel bir değerlendirme çerçevesinde Türkiye ordusunun ciddi bir sıkıntı ve sorun ile karşıya kaldığı görülüyor. Türkiye ordusu Suriye ve Irak toprak egemenliğinin ihlal edip işgalci girişimlerde bulunmanın yanı sıra Güney Kafkasya'da faaliyetlerini artırmıştır. Böyle bir ortamda aynı zamanda eş zamanlı olarak birkaç cephede savaşması ve kontrol elinde bulundurması mümkün değildir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AK Parti milletvekili aday adayı Melih Bulu tartışılmaya devam ediyor değerli dinleyiciler. Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevini 2015'te AK Parti milletvekili aday adayı olan Profesör Doktor Melih Bulu'yu ataması pazartesi günü üniversite öğrenciler tarafından protesto edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü protestolara katılan 28 kişi hakkında 29-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltı kararı alındığını açıkladı ve 28 kişiden 17'si gözaltına alındı. Şimdi bu atamalarla ilgili ve toplumda özellikle bilim dünyasında buna gelen tepkiler ne anlama geliyor acaba? Bunların devam etmesi nasıl bir zarar verir ilim dünyasına? Biz bunları bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. CHP'li Sayın Ali Özgündüz bizimle birlikte bugün. Ali Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce şunu sormak istiyorum Ali Bey size. Türkiye'de kanun gereği bu atamalarla ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz? Özellikle üniversitelerdeki bu rektörlük makamıyla ilgili bu atamalar nasıl olmalı veya nasıl olmalıydı acaba?
Evet, bizim anayasamıza ve yüksek öğretim kurumları kanunumuza göre önceden üniversite rektörlerini o üniversitede görev yapan öğretim üyeleri kendi aralarından 3 kişiyi seçiyorlardı. Daha doğrusu adaylar çıkıyordu. Bu adaylardan en çok oy alan 3 kişi efendim YÖK'e bildiriliyordu. Yüksek Öğretim Kurumu'na. Burası da Cumhurbaşkanlığı'na öneride bulunuyordu. Bunlardan bu kişinin atanması uygundur diye kendi görüşüyle birlikte Cumhurbaşkanı'na sunuyordu. Cumhurbaşkanı da uygun gördüğü kişiyi atıyordu. O üniversite içinden, yani o üniversite görev yapan profesörler, öğretim üyeleri içinden bir kişi oluyordu bu. Daha sonra 15 Temmuz'dan sonra bu kanunu İktidar Partisi, AK Parti değiştirdi. Bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası. Üniversitelere Cumhurbaşkanı efendim istediği öğretim üyesini, ister o üniversiteden olsun ister başka bir üniversiteden olsun, bir kişiyi, bir profesörü rektör olarak atayabilme yetkisine kavuştu. Böylelikle de birçok üniversiteye eski siyasetçiler, eskiden AK Parti'de milletvekilliği yapmış eski öğretim üyelerinden, profesörlerden kişiler üniversitelere rektör olarak atandılar. En son örneği de Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atama. Bu kişi de, bu öğretim üyesi de daha önce Haliç Üniversitesi'nde rektörlük yapmıştır. Yani bilimsel kariyerine ilişkin zaten kimsenin bir şey dediği yok. Ancak bu Boğaziçi Üniversitesi'nden değil. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi değil. Başka bir yerden, başka bir üniversiteden Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasına karşı orada görev yapan öğretim üyeleri ve oranın öğrencileri de böyle bir prosesi düzenlediler.
Şimdi kimi uzmanlara göre efendim bu politikleşmiş bir rektör atamasıdır. Bunu siz ne kadar tespit ediyorsunuz?
Ben de aynı kanaatteyim. Ne yazık ki son yıllarda artık üniversitelerin bilimsel ve idari özelliğine aykırı olarak siyasi mülazalarla rektör atamaları yapılmaktadır. Bunlar da bilimsel özelliğe aykırıdır diye düşünüyorum.
Peki, şimdi Türkiye'de üniversitelere, efendim araştırma kurumlarına el koymakla bilimi sizce iktidar parti ne kadar denetleyebilir? Bilimsel başarıları ne kadar elde edebilir acaba?
Bilimsel başarıların denetlenmesi iktidara bağlı değil işin açığı. Yani bir kişi, bir bilim adamı kendi alanında bir çalışma yapıyorsa bunu durdurmak, bunu iktidarın denetlemesi mümkün değil. Ama mesele bu. Şimdi bu tür atamalarla diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir rektör atamasına tepki gösteren bir kısım öğretim üyeleri oradan ayrılacak. Yani emekliliğini isteyecekler ya da başka yerlere gidecekler. Belki başka ülkelere gidecekler. Şimdi bu anlamda Türkiye'nin bilimsel gelişmesi sekteye uğramış olacak, önlenmiş olacak. Evet. Yani bu açıdan sakıncalıdır.
Doğru.
Nitekim bir önceki rektör atamasında, Melih Bulu'dan önceki atamada yine en çok oy alan kişi, o zaman seçim oluyordu. Rektör atanmadığı için o kişi istifa etti. Daha doğrusu emekli oldu, üniversiteden ayrıldı. Şimdi üniversiteden ayrılınca ne oluyor? Üniversitenin bilimsel kapasitesi azalmış oluyor.
Doğru. Son soru olarak Sayın Ali Bey, şimdi son sıralarda biliyorsunuz Türkiye'de bu reform meselesi hep gündemde konuşulur ve yansıtılıyor medyada. Adalet, hukuk, demokrasi, ekonomi gibi alanlarda reformun gerçekleşmesi gerekiyor iktidara göre. Şimdi bu bilim alanında da acaba muhalefet reformun yapılmasını istiyor mu acaba? Nasıldır bakış açılar bu konuda?
Elbette, yani reform bir bütündür. Yani bizim istediğimiz, muhalefetin istediği reformlar Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması yolunda
evet.
ilerlemesi için reformlar gerekiyor. Bu da nedir? Yargının bağımsız olması lazım.
Hı hı.
Basının özgür, hür olması lazım. Üniversitelerin özgür, özerk olması lazım. Bütün bunların hepsi bir bütün. Yani demokratik reformlar diyorsak hepsi bir bütün. Aynı zamanda güçler ayrılığı olması lazım. Yani yasama,
evet.
yürütme, yargı organları ayrı olmalıdır. Şu anda ne yazık ki tek bir kişide, Cumhurbaşkanı'nda çok fazla yetki toplanmış.
Hı hı.
O yüzden de biz tek adam yönetimi diyoruz. Bu sistemin Türkiye'ye bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden yapılacak reformlar bir bütün halinde üniversiteleri de kapsayacak şekilde olmalıdır diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Ali Bey. Çok sağ olun.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde CHP'li Sayın Ali Özgündüz ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de üniversitelere rektör atama meselesiyle ilgili bunlara gelen tepkileri ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son yaşanan olayları kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Dünya Parlamentoları Başkanlarına yazdığı mektupta Şehit Süleymani suikastının uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Kuzey Kuvveti Komutanı General Emirali Hacizade'nin Amerikan terör devletinin amacının bölge ülkelerini parçalamak olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kehan gazetesinde Şehit General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla Lübnan'da düzenlenen anma törenine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah'ı Yürütme Konseyi Başkanı Şeyh Haşim Safiyeddin, Şehit General Kasım Süleymani'nin İran'ın mustazaflara destek konusundaki evrensel boyutunu göster önüne serdiğini belirtti. El-Ahd haber sitesinin bildirdiğine göre Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Şeyh Haşim Safiyeddin, İran'ın Lübnan Büyükelçiliğinde düzenlenen Şehit Süleymani anma merasiminde yaptığı konuşmada Şehit Süleymani'nin savaşın Allah yolunda olması gerektiğini bildiğini, bu yüzden hiç kimseden hiçbir beklentisi olmadığını vurguladı. Söz konusu merasimde Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri'yi temsilen konuşan Ali Hasan Halil, Şehit Kasım Süleymani cinayetinin düşmanların Şehit Süleymani'nin yabancıların komplolarına karşı bölgedeki direniş planlarından korktuklarını gösterdiğini söyledi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan ise söz konusu merasimde yaptığı konuşmada Şehit General Süleymani'nin Filistin direnişinin kardeş ve ortağı olduğunu kaydederek bu yüce şehidin asıl önceliğinin ümmeti savunma amacıyla direnişin gücünü takviye etmek olduğunu vurguladı.
Risalet gazetesinde Amerikalı teorist güçler CENTCOM komutanı Kenneth McKenzie'nin İran'ın savunma gücünü itiraf etmesi, İran ordusunun yüzlerce yerli İHA'nın katılımı ile iki günlük askeri tatbikat başlatması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Calamard'ın Amerika'nın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı General Süleymani'ye yönelik işlediği cinayetine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Calamard, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani'ye yapılan suikast olayı uluslararası insan hakları yasalarına aykırı olduğunu, Amerika'nın bu cinayetinin aynı zamanda Irak'ın toprak bütünlüğünün de ihlali sayıldığını belirtti. Twitter hesabında bu açıklamayı yapan Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Calamard bir kez daha şehit General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikast olayını kınayarak bu cinayeti uluslararası yasalara aykırı niteledi. Birleşmiş Milletler özel raportörü Calamard 9 Temmuz tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda sunduğu raporunda Amerika terör devletinin şimdiye kadar General Süleymani'nin Amerikalıların hayatına yönelik acil ve kesin tehdit oluşturduğuna dair geçerli kanıt veya belge gösteremediğini, İranlı üst düzey bir yetkilinin 3. bir ülkede suikastin hedefi olmasının uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler bildirgesine aykırı olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler özel raportörü Calamard, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta da Amerika terör devletinin General Süleymani suikasti ile ilgili iddiaların mesnetsiz iddialar olduğunu belirterek Amerika terör ordusunun bu cinayetini uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler bildirgesine aykırı niteledi.
Hemşeri gazetesinde FBI'ın eski ajanlarından John Paterini'nin Trump'ın canilleri affetmesine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
FBI'ın eski ajanlarından John Paterini, Irak'ta sivilleri katleden Blackwater üyelerinin affedilmesinin Amerika için utanç verici bir gelişme olduğunu belirtti. Irak'ta sivilleri katleden Blackwater güvenlik firmasının işlediği cinayeti soruşturmakla görevlendirilen FBI'ın eski ajanlarından Paterini, New York Times gazetesinde yayımladığı yazısında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu cinayeti işleyenleri affetmesini korkunç niteledi. Paterini yazısında Irak'ta yaşanan olayı Blackwater üyeleriyle isyancıların arasında çıkan çatışmanın sonucu zannettiğini, ancak araştırmalarında bunun böyle olmadığını, Blackwater üyelerinin 1968 yılında Vietnam'da Amerikalı askerlerin 500 Vietnamlı sivili katliam ettiği My Lai olayına benzer bir olay olduğunu anladığını kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bolivya seçimleri ve Amerika'nın Latin Amerika'daki büyük yenilgisi.
Değerli dinleyiciler, Bolivya seçimleri ve Amerika'nın Latin Amerika'daki büyük yenilgisi isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde Amerika'nın Latin Amerika'ya yönelik bölgesel siyasetlerini, özellikle de Bolivya'daki siyasi ve stratejik yenilgisini ele almaya çalışacağız.
Geçen yıl içerisinde Bolivya siyasi hayatında kader belirleyici günler yaşadı. 2019 yılının sonlarında askeri darbenin gerçekleşmesi ve sonuç olarak sağcı Jeanine Áñez'in iş başına gelmesi, Bolivya'nın bölgedeki solcu ülkeler ile ilişkilerinin kesilmesine ve Amerika'ya daha fazla yaklaşma girişimine ve faaliyetlerine yol açtı. Bu sürecin devamında bu ülkede seçimlerin düzenlenmesiyle nihayet tekrar solcu parti iktidara geri döndü. Bolivya'nın 2020 yılındaki en önemli siyasi gelişmeleri de bu yönde gelişti.
Latin Amerika ülkeleri, özellikle de Bolivya, Venezuela ve Küba gibi solcu yönetimlere sahip ülkeler hep Amerika'nın eleştirilerine hedef olmuş ve belli başlı baskıların hedef tahtasına yerleştirilmiştir. Beyaz Saray yetkilileri farklı taktiklere başvurarak bu ülkelere sızmaya ve onların kaynaklarını, imkanlarını ve stratejik konumlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmıştır. Bu çerçevede muhalefet kanatları desteklenmiş, ağır siyasi ve ekonomik yaptırımlar hayata geçirilmiş, darbeler planlanmış, ayrıca bu ülkeler askeri tehditle de korkutulmaya ve caydırılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bolivya'da da gizli ve ağır bir darbenin hayata geçirilmesi süreci uzun bir zamandır planlanan bir husus olmuştur.
İnsan Hakları İşleri Avukatı Dan Kovalik bu hususta şöyle düşünüyor. Washington yıllardır Bolivya'da muhalefet kanadına milyonlarca dolarlık yardımlarıyla istikrarsızlık yaratmak istiyor. Bu çerçevede 2019 yılının sonlarında Bolivya dönem Cumhurbaşkanı Evo Morales sessiz bir darbe girişimi çerçevesinde Amerika'nın tam desteğiyle iktidardan uzaklaştırıldı ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bu darbenin ardından muhalif senatör Jeanine Áñez kendini Bolivya geçici başkanı olarak tanıttı.
Áñez iş başına geldiği andan itibaren Washington'a yakınlaşmayı siyasetlerin ekseni olarak belirledi. Öyle ki bizzat kendisi kısa bir süre içerisinde Bolivya'nın Amerika Büyükelçisi olarak tanıtıldı. Áñez ayrıca Bolivya'nın Venezuela ile ilişkilerini kesip Venezuela muhalif lideri Juan Guaido'yu resmen tanıdı. Yeni Bolivya hükümeti ayrıca Venezuelalı diplomatları da sınır dışı edip Küba ile siyasi ilişkileri kesti. Gerçekte geçici Bolivya hükümeti sırf Amerika ile ilişkileri normalleştirmeyi değil, Washington'a kulluk etmeyi ve Amerika çıkarları çerçevesinde bölgede hareket etmeyi kendine şiar edindi.
Ülkedeki siyasi değişikliklere rağmen Bolivya halkı durumdan memnun değildi ve ülkede dağınık protesto gösterileri devam ediyordu. Covid salgını ülkedeki durumu daha da kötüleştiren ve ekonomik sorunları daha da arttıran bir diğer faktördü. Bolivya Ulusal Sanayi Odası'na göre ülke ekonomisi son dönemdeki siyasi kriz ve geçici hükümetteki huzursuzluğun ardından milyarlarca dolar kayba uğradı ve yalnızca sanayi ve ticaret sektörü en az 1,1 milyar dolar zarar gördü. Covid-19 salgını Bolivya geçici hükümetinin başkanlık seçimlerini ertelemesine de yol açtı. Junta hükümetine karşı olan gruplar ise darbeyi Bolivya'ya devirmek için bir komplo olarak nitelendirdi ve seçim çağrısında bulundu. Son olarak halkın baskısı altında Bolivya Seçim Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi olarak 18 Ekim 2020'yi belirledi. Böylece seçim kampanyası başladı. Seçimlerin ana yarışmacıları ise Morales liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi'nin adayı olan eski ekonomi bakanı Luis Arce oldu ve sağcı yurttaşlar Birliği Partisi adayı Carlos Mesa idi.
Bolivya seçimleri nihayet güvenlik ve sağlık önlemlerinin alındığı sırada yapıldı. Bolivya Seçim Komisyonu'na göre Luis Arce %55 oyla Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Arce'nin asıl rakibi Carlos Mesa da oyların %31,5'ini kazandı. Arce'nin Morales önderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi'nde zaferi ve iktidara dönüşü sadece partinin politikaları kadar Bolivya'daki Washington ve Latin Amerika'nın solcu ülkelerinin politikalarına verilen büyük red cevabı niteliği taşıyordu. Bu zafer Latin Amerika'nın sol görüşlü ülkelerinin Amerika'nın tüm vaatlerine rağmen adalet ve sömürge karşıtı ideallerinden vazgeçmeyeceklerini ve bu ülkenin bayrağı altında olmaya hala isteksiz olduklarını gösterdi.
Konuyla ilgili siyasi uzman olan Nicole Fabrican şöyle diyor. Sosyalizm Hareketi Partisi'nin hayati zaferinin itibarı ve prestiji tarihsel olarak Latin Amerika'nın en güçlü hareketlerinden biri olan Bolivya toplumsal hareketlerine atfedilmesi gerekir. Darbecilerin sırtını yere getirdiler. Arce'nin seçim sonrasıyla konuşmasında belirttiği gibi demokrasiyi canlandırdık. Bu kesinlikle küçük bir başarı değildir.
Arce açılış töreninde ANES geçici hükümetinin Bolivya'nın ekonomisi ve demokrasisi üzerindeki yıkıcı etkilerini bir yıldan kısa bir süre içinde ne kadar büyük olduğunu anlattı ve bunu eleştirdi. Ayrıca Latin Amerika yeniden demokrasi ve ekonomik iyileşme yoluna sokacağına söz verdi. Bolivya'nın yeni başkanı olarak ülkesinin halkına verdiği ilk mesajda Bolivya'nın geleceği için de umudunu dile getirdi ve şöyle dedi. Her zaman zorlukların üstesinden gelmek için mücadele eden tüm Bolivyalılara bir umut mesajı göndermek için bugün buradayız. Aslında Arce'nin seçilmesi ve bu ülkede solcu hükümetin yeniden iktidara geçişi, bu ülkedeki ekonomik ve siyasi koşulların iyileştirilmesi için umutları artırdı.
Bolivyalı analist Patricia Montano Duran, Bolivya vatandaşlarının yeni hükümete yönelik temel taleplerini açıklayarak şöyle dedi. Yolsuzluk ve salgın hastalıklarının olduğu bir durumda ekonomik durumun iyileşmesi asıl taleptir. Ülke ekonomisi kritik bir durumdadır. Vatansever ve milliyetçi politikalarla sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve toplumun saygınlığının ve bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi ve ülkenin tüm Bolivyalılara ait doğal kaynakların korunması yeni hükümetin gündeminde olmalıdır.
Yeni hükümetin göreve başlamasıyla beraber eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Arjantin'de yaklaşık bir yıl sürgünden sonra Bolivya'ya geri döndü. Morales bir Twitter mesajında "Bugün hayatımın önemli bir günü, memleketime dönmek istiyorum" ifadesini kullandı. Bolivya halkı, özellikle de bu ülkenin yerli grupları Morales'in önünde büyük konvoylar ve kuyruklar kurarak onu karşılamak için etkinlikler yaptı ve onu sıcak bir şekilde karşıladılar. Thank you.
Morales, adalete, sömürgecilik karşıtı tutumu ve Latin Amerika'da Amerika politikalarına yönelik eleştirisi nedeniyle Amerika yetkilileri tarafından her zaman eleştirilen Latin Amerika'nın en önemli yetkililerinden biri olsa da Bolivya halkının hoş karşılanmasıyla gururlu bir dönüş yaşadı. Washington ise onun siyasi arenadaki varlığına müsamaha göstermek istemiyor.
Bolivya'daki yeni hükümetle birlikte ülkenin dış politikası da değişti. Bolivyalı yetkililer yalnızca Amerikan karşıtı duruşlar sergilemekle kalmadı, aynı zamanda yeni başkanı Bolivya'nın Venezuela ve İran gibi ülkelerle ilişkilerini güçlendirme ihtiyacını da vurguladı. Önceki geçici hükümet sırasında hasar gören yanlar onarılmaya çalışıldı. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Bolivya yeni devlet başkanının yemin törenine katıldı. Yeni Bolivya hükümetinin göreve başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı Tahran'daki Bolivya Büyükelçinin yeniden açıldığını duyurdu.
Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Mayata, Bolivya hükümetinin Meksika, Küba, Arjantin, Nikaragua ve İran ile ilişkileri yeniden tesis etmeyi planladığını söyleyerek, İran'daki Bolivya Büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu ve bu Amerika hükümetinin politikalarına karşı çıkan en önemli adımlardan biridir, dedi. Bu kez Bolivyalı yetkililer de Filistin davasını savundular. Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce, Filistin'in Bolivya Büyükelçisi Muhammed El Elvani ile yaptığı görüşmede ülkesinin Filistin davasını tüm yurt içi ve yurt dışı forumlarda destekleyeceğini ve çeşitli alanlarda Filistin ile işbirliği yapacağını vurguladı.
Böylece Bolivya'da yeni bir siyasi dönem başlamış oldu. Ülkedeki son gelişmeler Amerika'nın zorba ve baskıya dayalı siyasetlerinin dünyanın herhangi bir noktasında başarısızlığa mahkum olduğunu göstermiş oldu. Dünyanın özgürlüğü seven ulusları asla Washington'un sömürge politikalarına boyun eğmeyeceği bir kez daha vurgulandı. Sonuç olarak Bolivya siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma günlerine başladı.
Değerli dinleyiciler, Bolivya'daki durum ve Amerika'nın Latin Amerika'daki siyasetlerinin yenilgiye uğramasıyla ilgili hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 53. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde genel olarak beyin ve sinir hastalıkları ve özel olarak da beyin hasarları ve travmaları ile ilgili konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını da artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerinin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili konuşacağız. Sohbetimizin devamında beyin hasarları ve travmalarını ele alacağız.
Kafa darbeleri, insanın ölümü ve ciddi sorun direnen asıl nedenlerindendir. Kafaya darbe ve travmaları, kafatası, beyin ve beyin dokuları ve kan damarlarının darbe alması ve zarar görmesiyle ilgilidir. Kafatası hematomu, kafatası kırılması ve travması farklı kafaya darbe ve çarpması sonuçlarındandır.
Çarpma durumunda kafaya inen darbe insanın birkaç dakika veya birkaç saat boyunca bayılmasına neden olabilir. Kafatası kırılması ise kafatasının farklı nedenlerden dolayı kırılmasıdır. Kafatası hematomun ise farklı türleri vardır. Bu hematomlar ise beyindeki bulundukları bölgeye göre kategoriler halinde gruplandırılır. Bu da tehlikeli ve ölümcül darbeler almaktan kaynaklanabilir.
Erişkinler ve çocuklarda kafaya darbenin ve travmaların farklı nedeni vardır. Çoğu kafa darbeleri ve travmaları motosiklet kazalarında, genel trafik kazalarında yere düşmek veya tacizde yaşanır. Kişilerde kafa darbeleri ve travmaların farklı belirtileri olabilir. Her halükarda her kişi farklı belirtileri deneyebilir. Ancak genel belirtiler kafa şişmesi, morarma, çatlaklar, baş ağrısı, ses ve ışığa aşırı duyarlı olma, genel aşırı duyarlılık, baş dönmesi, başın ağrıması ve sersemlik, denge sorunları, bellik ve odaklanma sorunları, uyku bozukluğu, çift görme, kulak vızıldaması ve tat alma duyusundaki değişiklikleri kapsıyor.
Ancak acil tıbbi müdahale gerektiren başa yönelik orta ve şiddetli darbeler bilinç kaybı, geçmeyen şiddetli baş ağrılarıdır. Sık görülen bulantı ve kusma, travma öncesinde veya sırasında meydana gelen olayları hatırlamada güçlük çekme gibi kısa süreli hafıza kaybı acil müdahale gerektirir. Konuşma bozuklukları, yürüme bozuklukları, vücudun bir tarafında veya vücudun bir bölgesinde güçsüzlük, terleme, soluk cilt, nöbetler ve sinirlilik, kulak veya burundan kan veya berrak sıvı akması, bir göz bebeğinin diğerine göre daha büyük olması, kafa derisinin kanaması, kafadaki açık yara, koma ve kilitlenme sendromu da kafa darbelerinin ve travmalarının belirtilerinden olabilir.
Kafa travmasının teşhisi, klinik muayeneler ve tanısal testlerle mümkündür. Kafaya gelen darbe, nörolojik sorunlara neden olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Kan testleri, röntgenler, bilgisayar yardımlı taramalar ve tomografiler, elektroensefalogramlar ve MIR'lar bu durumların teşhisi için kullanılabilir. Kafa travması tedavisi yaralanmanın şiddetine ve kafaya gelen darbeye bağlıdır. Buz, dinlenme, topikal antibiyotikler ve yapışkan bandaj kullanımı, acil tıbbi müdahale, dikişler, gözlem için hastaneye yatış, kanama embolizasyonu gibi ameliyatlar tedavilerden bazılarıdır.
Her bir kişi için tedavi hastalığın boyutuna ve gördükleri zararlara bağlıdır. Kafaya gelen darbe şiddetli ise beyin basıncı değerlendirilmelidir. Kafaya gelen darbe beyin iltihabına da neden olabilir. Beyin kafatasının içinde olduğu için kafa içi basıncı arttıran ve beyne zarar verebilen şişlik ve iltihaplanmak için çok az yer bulunur. İntrakraniyel veya kafa içi basınç iki şekilde ölçülür. Birinci yöntemde beyin omurilik sıvısına küçük içi boş bir tüp veya kateter yerleştirilir. Diğer bir yöntemde kafatasına, kafatası ile beyin arasındaki boşluktan giren küçük içi boş bir vida şeklinde bir alet yerleştirilir.
Kafa travmalarına yol açan kazaları önlemek için çocukların uyum ortamında güvenli bir alan olmalı ve yetişkinler de çalışmak ve dinlenmek için uygun bir yerde bulunmalarıdır. Araba kullanırken emniyet kemeri takmak ve bisiklete binme ve buz pateni gibi aktiviteler için kask takmak, kafanızı şiddetli darbelerden korumak için çok önemlidir.
Beyinleri ciddi şekilde hasar görmüş kişilerde beyinlerinin hasarlık kısmına bağlı olarak hareketlenme, konuşma, görme, işitme veya tat alma sorunları yaşayabilir. Bu kişilerin kişilik ve ruh hallerinde kısa veya uzun vadeli değişiklikler meydana gelebilir. Bu kişilerin uzun süre ilaç almaları, fizik tedavi, ergoterapi, konuşma terapisi gibi gerekli rehabilitasyon tedavi yöntemlerini almaları gerekmektedir.
Beyni tehdit eden başka bir durum, beyin içindeki sıvının artması olarak tanımlanan ve çoğu zaman belirli beyin hasarı türlerine tepki olarak ortaya çıkan ödem ve iltihaplanmadır. Ödem ve esnefatik, çeşitli beyin ve beyin dışı nedenlerden kaynaklanabilir. Beyin tümörü, genellikle kafaya ani bir darbeden kaynaklanan beyin hasarıdır. Bu durumda birincil hasar, beyin dokusunda da şişmeye neden olabilir. Ayrıca yaralanma sonucu kafa derisinin kırılan kısımları başın farklı bölgelerinde kan damarlarının yırtılmasına neden olabilir. Ayrıca farklı enfeksiyon türleri ödem ve ensefalite neden olabilir. Bu enfeksiyonlar arasında toksoplazmoz, kistik fibrozis ve tüberküloz bulunur. Subaraknoid bölgesindeki beyin kanaması, tehlikeli beyin ödemenin en ciddi nedenidir. Hemen hemen her bakteriyel enfeksiyonun neden olabileceği menenjit, aynı zamanda beyin ödemine de neden olabilir. Son olarak ödem ve iltihabın en yaygın sonuçlarından biri de beyin krizi ve inmesidir.
Demin de belirttiğimiz gibi bir dizi, serebral olmayan nedenlerde ödem ve ensefaliteye yol açar. Yılan ve diğer zehirli sürüngenlerin ısırması, karbonmonoksit zehirlenmesi, diyabetik ketoasidoz, hiponatremi, laktik asidoz, kurşun zehirlenmesi, maligin hipertansiyon, Reye sendromu, orantısız üriner hormon deşarj sendromu ve viral hepatit sıklıkla ensefalopati ve serebral ödem ile ilişkilidir.
Hasta kişilerde serebral ödemenin ilk belirtileri çevreye ve kişinin kendi durumuna ilişkin farkındalık düzeyinde bir azalma ile ilişkilidir. Baş dönmesi, bulantı, uyuşukluk, baş ağrısı, boyun ağrısı veya kuruluğu, görme sorunları veya görmede değişiklikler, hafıza kaybı, gelişmeme, konuşma bozuklukları, zeka geriliği, nöbetler ve bilinç seviyesinde azalma bu hastalığın diğer semptomları arasındadır. Hastalığın teşhisi için bilgisayar yardımlı tomografi ve taramaları, MIR'lar, kafa içi basınç testleri, beyin taramaları, kan testleri ve idrar testleri gibi yöntemler kullanılır. Bir kişinin menenjit olduğundan şüpheleniyorsa LP veya lombar ponksiyona başvurulması gerekiyor.
Bu koşullarda kullanılan tedavi yöntemleri darbenin türüne göre değişebilir. İşte bu teşhis ve tedavi yöntemlerinin bazı yaygın yollarını ele aldık. Bu bağlamda baş hafifçe yukarı kaldırılır ve boyun düz tutulur. Aslında bu durum kafatasının içindeki basıncı kan dolaşımıyla azaltır ve kafatasındaki sıvıyı boşaltır. Bu durumda sıvı alımı sınırlandırılmalıdır ve doktor hastanın durumuna göre uygun ilaçları reçete etmelidir. Küçük bir tüpten de sıvıları boşaltmak için yararlanmak mümkündür. Ventilatörler aracılığı ile kişinin nefes alıp vermesi desteklenebilir. Sonunda da cerrahiye başvurulabilir.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 53. bölümünün sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sıla-i Rahim dini bir görev ve ahlaki açıdan bir nevi edeptir. Sıla-i Rahim'de akrabalarla bağları güçlendirmenin sadece iyi ve mümin akrabalara özel olmadığı, bu görevin ahlaki ve ilahi geniş kapsamlı bir görev olduğu belirtilmelidir. Nitekim hatta ebeveyn ve diğer akrabalar müminlerden olmasa bile onlara saygı duymak ve yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak gereklidir. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ya Resulallah, benim öyle akrabalarım var ki bana zulmetmekten, hakaret etmekten, benle ilişkilerini kesmekten başka bir şey yaptıkları yok. Acaba onları bırakabilir miyim? Allah Resulü şöyle karşılık verdi. O zaman Allah hepinizi bırakır. Adam, o zaman ne yapmam gerekir diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. Senle ilişkisini kesenlerle yeniden ilişki kur. Ve seni mağdur edenle iyilikte bulun. Ve sana zulmedeni affet. Eğer böyle yaparsan Allah seni onlara karşı korur.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Kokuna hayranım, hasretim gül yüzlüm, yoluna kurbanım, şefaat sultan. Bayramın bayramım, ben sana hayranım, sensiz ben üryanım, şefaat sultanım. Virandır her yanım, yaslıdır Kur'anım, ulvidir çıbanım, şefaat sultan. Geçmiyor zamanım, kalmadı dermanım, sendedir gümanım, şefaat sultanım. Mecruhum viranım, masiyet harmanım, tabuttur yarenim, şefaat sultanım. Sen yoksun yamanım, garibim cananım, imanım imanım, şefaat sultanım.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Thank you.